Ayrım 33, sayfa 348. Yoktan ortaya çıkma ilkesine dayalı kuantum fiziği, Allah'ın koyduğu yasaları mahkumu değil hakimi olduğu inancımızı teyit etmektedir. Allah istediğini siler, tercih ettiğini de bırakıp sağlamlaştırır. Zaten yasalara dair kitabın anası da onun katındadır. 13.39. Allah'ın her şeyi en başından tasarlamış olduğu veya her şeye her an müdahil olduğu görüşü, teizmle ateizm arası değil, teolojiler arası bir tartışma konusudur. Kur'an bu ikincisinde ısrarcıdır. Allah'ın Esma-i Hüsnası arasında yer alan bu ismi de Hallak'tır. Hallak, her an yeniden yaratan ve her an yarattıklarına müdahale eden anlamına gelir. Dipnot 46. Hallak isminin dilsel, teorik ve Kur'ani çerçevesiyle ilgili ayrıntılı bir çalışma için şu eserimize bakınız. Kur'an'a göre Esma-i Hüsna 1, 867-887. Bu, yaratıcının yaratılışa her an imza atması demektir. Yaratılmışlar evreninde alem adı verilmesinin nedeni, yaratıcıyı gösteren bir işaret parmağı, bir alamet ve belge olmasından dolayıdır. Allah'ın ol emri hem mecazen, yokluğa hem varlığa yöneliktir. O ol derse yokluk varlığa döner ve kainat veya evren doğuran bir Big Bang olur. Eğer varlığa ise vardan yeni varlıklar var olur. Maddenin temel parçacıkları ve antileri eşli olarak yaratılıp dururken bir el müdahale eder ve milyarda bir ölçeğinde fazladan yaratılan madde sayesinde evrenimiz var olur. Bu müdahale bazen canlıların yapı taşlarına yapılır ve bilim buna mutasyon der. Bu müdahale bazen gözün göremediği varlıklar kullanılarak yapılır. Kur'an onlara melek adını veriyor. Allah melek adı verilen bu iletim elçileriyle şeylerin komuta kontrol merkezine müdahale eder. Zira o, her tür yaratığın ve yaratmanın akıl sır ermez bilgisine bütünüyle vakıftır. 36-79. Söz sonu. Varlıktan önce diye başlayacağınız her cümle fizikle metafiziği ayıran duvara toslayacaktır. Evrenimizin veya varsa evrenlerin neden yaratıldığı sorusunun cevabı da o duvarın hemen önündeki gizemli boşlukta gözden kaybolmaktadır. Evren doğum, kozmojoni, bilimin sınırları belli bir yere varıp orada durur. Fiziğin bittiği noktadan öteye gitmesini beklemekte abestir. Ondan ötesi fizik ötesidir. Fizik ötesi yaratıcıyı görmezden gelerek ona atıf yapılmadan konuşulacak bir alan değildir. Bu demek değildir ki fizik yaratana atıf yapmadan konuşulacak bir alandır. Bunun böyle olmadığını ateistler bile itiraf etmektedirler. Dipnot 47. The Grand Design, Büyük Tasarım adlı eserinde 60'tan fazla Tanrı kelimesi geçen Dawkins'e bunun nedeni sorulduğunda, Tanrı'dan bahsetmeden evrenin varoluşunu açıklamanın zor olduğu, çalışmaların bilim ve din arasındaki sınır çizgide bulunduğunu, ancak kendisinin bu çizginin bilim tarafında kalmayı denediği cevabını verdi. Güncel Kelam Tartışmaları sayfa 73. Her şey oğul emriyle başlamıştır. Evrenin bir başlangıcı vardır. Büyük patlama, Big Bang modeline dair kozmik deliller bu gerçeği kesin olarak ortaya koymuştur. Başlangıcı olanın bir sonu da vardır. Şu halde bu evren fanidir. Baki olan evrenin tek yaratıcısıdır. Gerek evrenin 13.8 milyar yıllık, gerek dünyanın 4.6 milyar yıllık muhteşem süreci, akıllara durgunluk veren ve göz kamaştıran bir emeğin mahsulüdür. Birine verdiğimiz emeğe ihanet edilmesinden hiç haz etmeyiz. Bu çok zorumuza gider. Bunu yapanı nankör biliriz. Evrene, dünyaya ve insana verilen göz kamaştırıcı emeği inkara, yaratıcının küfür demesinde garip olan ne var? Tabiat yasaları ve sünnetullah. Biri bilim, diğeri din diline ait iki kavram. Bunu reddetmek veya farklı gerekçelerle karşı çıkmak en büyük kanun dışılık, tehlikeli bir kanun tanımazlıktır. Bu bir tür entelektüel veya dinsel eşkıyalıktır. Kapılandığı kapının keramet görünümlü illüzyonlarına yer açmak için bu eşkıyalığı yapanlara söylenecek söz yok. Aklını kullanmayanlar bildiklerini okuyacaklar. Fakat akledenlerin Allah'ın sünnetinde bir değişme ve bozulma olmayacağını tekrar tekrar söyleyen ayetler üzerine düşünmek gibi bir sorumlulukları var. Sünnetullah, Kur'an'ın asli kavramlarından biri. Buna rağmen onu iman edilecek bir kavram olarak görmeyenlerin, Kur'an'ın inişinden 3 asır sonra Müslüman kültürüne ehli kitap kültüründen ithal edilen mucize kavramını imana dahil etmeleri, bizce ilahiyat sorunu olmaktan çok ahlak sorunudur. Mucize elbette sihir değil, yaratılışın ta kendisidir. Yaratıcının eli deyip de mucize olmayan bir şey yoktur. Sevgili Peygamberimize hissi mucizeler verilmemiştir ve bu da açıkça gerekçelendirilmiştir. 17-59. Zira insanlık akıl bali olduğu için son peygamber gönderilmiştir. artık insanoğlu düşen, emek verip risk alarak Allah'ın varlık içine yerleştirdiği mucizeleri keşfetmektir. Mucizeyi ithal eden ve daha olmadığı uyduran akıl, Adem'in çömlekten ve Havva'nın kaburgadan yaratıldığına inanmamızı isteyen aklın ta kendisidir. Ne dersiniz? Bunu İslam inancının bir parçası olarak çocuklarınıza ve torunlarınıza iletip onları buna inanmaya zorlayabilir misiniz? Yüzünüz kızarmadan yapabilir misiniz bunu? Bu satırların yazarına bırakın İslami olanı, hiçbir ahlaki ve insani sınır gözetmeden saldıran uydurulmuş din bezirganlarının bunlara inandığını mı sanıyorsunuz? Hayır. Sadece ikiyüzlülük yapıyorlar. Hakikatin otoritesini rivayetin otoritesine göz kırpmadan kurban ediyorlar. Dertlerine, vadesi dolmuş olan uydurulmuş dinin ölümünü biraz daha geciktirerek tezgaha açık tutmak. Havva'yı erkeğin kaburga kemiğine mahkum edenlerle rivayet edebiyatını ağzına kadar kadın karşıtı hadislerle dolduranların algıları tek yumurta ikizidir. Her biri sevgili peygamberimize ayrı bir hakaret olan bu rivayetlerin en büyük mağduru, alemlere rahmet Hazreti Muhammed'in ta kendisidir. Elementer, biyolojik ve embriyolojik yaratılış süreçlerine dair tabiat ayetlerini Kur'an ayetleriyle buluşturmak için aşırı yoruma ihtiyaç yoktur. Kur'an sadece Adem'in değil tüm insanlığın topraktan yaratıldığını söylemektedir. O halde topraktan yaratılma, çömlekçinin balçıktan çömlek yapmasını çağrıştıran bir şey değildir. Topraktan yaratılma insanın hem elementer kökenine hem de tüm besinlerinin kaynağının toprak oluşuna bir atıftır. Biz her canlıyı sudan var ettik ayetini tüm canlı türlerinin tek bir sudan yaratıldığı şeklinde anlamayanlar, topraktan yaratılmayı nasıl mitolojinin anlattığı gibi anlarlar. Umarım siz de benim gördüğümü gördünüz. Evrim konusunda yapılabilecek en büyük yanlış şuydu. Allah'ın yasası olan evrim, tekamül ile ateist evrim teorisini aynı şey sanmak ve bu suizan üzerinden bir sünnetullah olan evrimi inkar etmek. Ellerinde Kur'an gibi baki bir mucize varken Müslümanlar bu ahmakça riskin altına neden girsinler ki? Cabir'den Mecriti'ye, Nazzam'dan Cahız'a, İbn-i Miskeh'den İbn-i Nefis'e, İbn-i Tüfey'den İbn-i Haldun'a, İkbal'den Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'a, İsmail Hakkı İzmirli'den Muhammed Esed'e Müslümanların tarihinde büyük varlık zinciri üzerinden açık veya örtülü bir biçimde evrime atıf yapan ya da onu savunan bir dolu isim gelip geçmiştir. Fakat bu görüşün karşısına çıkan bir akım olmamıştır. İbn-i Sina ve daha başkalarının savunduğu kendiliğinden türeme, spontaneous generation tezi de evrimle çelişik değildir. Bu tezde canlıların oluşum mekanizması ile evrimin mekanizması benzerlik arz eder. Özetle evrim karşıtlığı kiliseden yapılmış bir ithalattır. Sözün özü, evrimci yaratılış görüşü İslam'da yeni bir şey değildir. Fakat topyekün evrim karşıtlığı yeni bir şeydir ve modern bir bidattır. Evrim karşıtlığı üzerinden ötekileştirme ve şeytanlaştırma kampanyası açanların ilmi doğruluklarından önce ahlaki dürüstlükleri sorgulanmalıdır. Tezimiz açık. Adem'in içinden seçildiği buyrulan türler, insandan bir önceki halkı olan homo türleridir. Kur'an'ın beşer dediği bunlardır. Meleklerin kan döküp fesat çıkardığını söyledikleri de bunlardır. Şu soruyu kimsenin sormamış olması benim gibi sizi de şaşırtmadı mı? Kur'an defalarca dile gelen üflenen ruh neden hep insana üflenmiştir? Bir tanesi neden hayvan için kullanılmamıştır? Şu halde üflenen ruh ile insan canlanmamıştır. Canlı olan insan artı bir şeylere sahip olmuştur. İşte o şeyler bilinç ve sorumluluğu içinde taşıyan akıl, irade, vicdandır. Fakat beşerlik ruh üflendikten sonra bir gömlek gibi sıyrılıp atılmamıştır. Alt beyinle beraber bizimle taşınmaktadır. Yani her insan beşer artı insandır. Peygamberlerle sıradan insan arasındaki beşerlik yönünden fark yoktur. De ki, ben de sizin gibi bir beşerim ayetinin söylediği de budur. Sevgili peygamberimize melek olmadığı, herkes gibi yiyen, içen, doğan, ölen, uyuyan, ihtiyaç gideren biri olduğunu söylenmesi istenmektedir. Aslında dindarlık da ikiye ayrılır. Alt beyin dindarlığı ve üst beyin dindarlığı. Alt beyin dindarlığında iman sahibine her kötülüğü işletir. Kişinin dindarlığı arttıkça sapması da artar. Duygusaldır, sömürüye davet çıkarır. Fırsatını buldu mu kendisini de sömürür. Sahibinin akletmesine engeldir, onu pisliğe mahkum eder. Bu dindarı körü körüne birine bağlamış görürsünüz. Bağlandığının inanç ve kimliğinin ne olduğunun hiçbir önemi yoktur. O gerçekte zannını ilah edilmiştir. İmanları böylelerine pek fena şeyler yaptırır. 2.93 Alt beyin dindarlığı duygusaldır, hissiyata dayanır. Üst beyin dindarlığı rasyoneldir, ilmiyata dayanır. İlki ya süpürüp atar ya süpürüp atar. İkincisi ayıklar ve seçer. İlki Allah'la aldatanların ve aldananların dindarlığıdır. İkincisi Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle davrananların dindarlığıdır. Allah türünün tüm diğer örnekleri gibi Adem'i de nutfeden yani spermadan yaratmıştır. Bunu hem tabiatın ayeti hem Kur'an'ın ayeti 76.2 söylemektedir. Eğer ortada bir sperm varsa o spermi üreten bir erkek de vardır. Ona biyolojide ata deniliyor. Her sperma insana dönüşmek için bir rahme ihtiyaç duyar. İleride Adem olacak olan sperma da bir rahimde büyümüştür. Ona da ana deniliyor. Adem'in topraktan yaratıldığını söyleyen tek ayet, bunun bir insanlığın topraktan yaratıldığını söyleyen ayetlerin ışığında anlaşılmak zorundadır. Bizler insanın hangi süreçlerden geçerek dünyaya geldiğini biliyoruz. Kur'an buna topraktan yaratılma derken, çömlekçinin çömlek yapması gibi bir yaratılışı kastetmemektedir. Bununla neyin kastedildiğine kitap içinde bağımsız başlık ayırdık. Modern bir bidat ve yanılgı da evrim teorisine inanmanın insanı ateist yapacağı hurafesidir. Bu şehir efsanesini çıkaranlar bu yüzden kaç kişiyi dinden imandan soğutmuşlardır Allah bilir. 150 yıldan beri böylesine didik didik edilmiş başka bir teori var mıdır bilmiyorum. Her teori gibi evrim teorisinin de isabetli ve isabetsiz yanları, artıları ve eksileri vardır. Başta olgunlaşmamış bir teoridir. Her yeni gelişme bu teoriyi hem değiştirmekte hem geliştirmektedir. Türlerin kökeni ve doğal seçilim tezleri ilk konuldukları günden bugüne tanınmaz hale gelmişlerdir. An itibariyle teori yola çıktığından çok daha farklı bir noktadadır. Yola çıktığı günkü hatalarına ve noksanlarına bakarak teoriyi mahkum etmek, tövbe etmiş bir insanı günah işlediği ana mahkum etmek kadar çirkin ve art niyetlidir. Evrim teorisine yaklaşırken Hristiyanlık ile İslam, Kitab-ı Mukaddes ile Kur'an birbiriyle karıştırılmaktadır. Ne İslam Hristiyanlıktır ne de Kur'an Kitab-ı Mukaddes'tir. Bu durum bir başka yanlışı daha doğurmuştur. Evrim yasasını evrim teorisiyle, evrim teorisini ateizmle özdeş zanneden birçok insan dine mesafe koymuştur. Birçoğu fen bilimleri tahsil etmiş ve entelektüel kapasitesi yüksek olan bu insanlar, bu bir tabiat kanunu olan evrimden vazgeçmek yerine dine mesafeli durmayı veya en azından din dediğin böyle bir şeydir canım diyerek lakayt ve ilgisiz kalmayı tercih etmişlerdir. İşin garibi de nedir biliyor musunuz? Onlar kendilerinin İslam'a ilgisiz kaldıklarını vehmetse de gerçekte onlara uydurulmuş dine mesafe koymaktadırlar. Onların mesafe koyduğu dine Allah da mesafe koymuştur. Fakat onların bundan haberi yoktur. Pavlusçu Hristiyanlık, üçleme, teslis, İsa'nın tanrılığı, İsa'nın kanına dönüşen şarap ve etine dönüşen ekmek, evharistiya, cennete girme belgesi, endülijans, günah çıkarma, Tanrı ile insan arasına girme, kilise ve ruhban sınıfı, aforoz gibi her selim aklını reddedeceği dogmalar üzerine kurulmuştur. Yani batıda insanların ateist olmak için yeterince mazereti vardır. Fakat canlıların en şerlisinin aklını kullanmayanlar olduğunu söyleyen ve iman edeni de inkar edeni de delile çağıran Kur'an'ın davet ettiği din ateizme hiçbir mazeret bırakmamaktadır. Ateistler için davrimci evrim teorisi, gelenekçi Müslümanlar için İsrailiyat ve Mesihiyat'ın oynadığı rolü oynamıştır. Bir Müslümanın asla kabul edemeyeceği şey bellidir. Yaratılışın tesadüfe dayandırılması. Yaratılışın tesadüflere bina edilmesi demek aslında tesadüfe tanrılık yakıştırmak demektir. Yaratıcının yerine tesadüfü koymaktan dolayı Allah'ın kaybedeceği hiçbir şey yoktur. Bu durumda kaybedecek olan tek taraf insandır. İlk kaybedeceği de kendisidir. Birincisi tesadüf bu kadar yükü kaldıramaz. İkincisi insan ve varlık anlam ve amacını kaybeder. Üçüncüsü anlam ve amacın olmadığı bir dünyada ahlaki davranışın temelleri yok olur. Bunun sonucunda iyi ile kötü, doğru ile yanlış, adalet ile zulüm ayrımının bir anlamı kalmaz. Zira hepsi tesadüftür sonuçta. Tesadüfü Tanrı ilan ettiğinizde insanı sorumlu davranmaktan muaf tutmuş olursunuz. Sorumluluk, bilinç ve irade, tesadüf ise bilinçsizlik ve iradesizlik üzerinde yükselir. Bunun sonucunda tesadüf sorumsuzluk formülüne ulaşır. Evrenimiz son verilere göre 13.8 milyar yaşındadır. Dipnot 48. Evrenin yaşı Hubble sabiti adı verilen matematik bir değişken üzerinden hesaplanmaktadır. Hubble sabiti değerindeki belirsizlik düştükçe evrenin yaş tahminleri daha kesin rakamlarla yer değiştirmektedir. Şu an itibariyle belirsizlik %1'in altına düşmüştür. VMAP ve Planck gözlemleri sonucunda evrenin Hubble sabiti için yeni bir değer üzerinden hesaplanan yaşı 13.798 milyardır. Bu hesaplamada hata payı artı eksi 0.037'dir. 13,8 milyar yıllık akıllara durgunluk veren yaratılış sürecine iradeli bir yaratıcının muhteşem projesi olarak bakmak da mümkün, kör tesadüfler zincirinin kanun ve yasa dışı mucizesi olarak bakmak da. Diyelim ki birincisi bir inanç. Peki ikincisi ne? Evet, o da bir inanç. Ama içinde irade, bilinç, akıl, vicdan, amaç, anlam, dolayısıyla ahlak bulunmayan bir inanç. Hidrojenin eline 13,8 milyar yıl verin, size insanlık da dahil şu anda geldiğimiz noktayı versin demek bana sadece Allahsız bir yaklaşım değil, aynı zamanda anlamsız ve ahlaksız bir yaklaşım olarak da görünüyor. Bunu diyene sorum şu olurdu. Hidrojene tanrılık yakıştıracaksın da, yaratıcıyı neden inkar ettin? İslam evrensel olarak Allah'ın evreni yönettiği sistemin ve küresel olarak insanlığın değişmez değerlerinin öbür adıdır. Kur'an bilgi sistemi iki ayak üzerinde yükselir. Gayb ve şehadet. 59-22. Allah ve ahiret de dahil gayb alemi imanın konusu, evrenle dünyada dahil şehadet alemi ilmin konusudur. Gaybe ulaşmanın yolu vahiy, şehadete ulaşmanın yolu tefekkür, araştırma ve gözlem, nazar, say ve ameldir. Kur'an'a göre mutlak, aşkın, kutsal, sonsuz, ölümsüz olan tek varlık Allah'tır. Allah, insan idraki tarafından kuşatılamaz. Evren ise bunun tersine mutlak, aşkın, kutsal, sonsuz, ölümsüz olmayandır. Dış dünyanın objektif bir hakikati vardır. Bütün bir evren alemdir ve alem bilinebilir, kavranabilir, kuşatılabilir, ulaşılabilir olandır. Bu açıdan varlık, yaratan ve yaratılan diye ikiye ayrılır. Bunlardan birini inkar eden, diğerini de inkar etmiş olur. Bu yüzden maddi evren dışında hiçbir şey yok demek, Allah'ı inkarsa Allah'tan başka hiçbir şey yok. La mevcude illallah demek de Allah'ın tüm sıfatlarının tecellisini inkardır. Ayrım sonu, sayfa 359.